Yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 16 Eylül 2019 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay, Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, editör Salim Salimoğlu olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Salim Salimoğlu ile birlikte değerlendireceğiz. Ekonomide yaşanan gelişmeler bugün ikinci konumuz olacak. Polis Akademisi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak ve yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet'in manşeti Çankaya'da çözüm umudu. Üçlü Suriye zirvesinde masada üç başlık var demiş Milliyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. zirvede Putin ve Ruhani ile İdlib, Membiç ve Fırat'ın doğusundaki gelişmeleri detaylıca konuşacak. Amerika Birleşik Devletleri ile güvenli bölge mutabakatının ardından kritik önemdeki Türkiye-Rusya-İran zirvesi bugün Çankaya Köşkü'nde gerçekleşecek. Erdoğan zirve öncesi Rus lider Putin ve İran lideri Ruhani ile baş başa görüşecek. Toplantının ana gündemi İdlib olacak. Çünkü 3 milyon insanın yaşadığı bölgeden bir göç dalgası Türkiye kadar Avrupa'yı da etkileyecek. Türkiye'nin Fırat'ın batısında oluşturduğu fiili güvenli bölgeyle Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte oluşturmayı hedeflediği güvenli bölgenin detayları ve atılacak adımlar da masada olacak. Suriye'deki siyasi geçiş süreciyle Anayasa Komisyonu'nun çalışmaları, güvenli bölgelere mültecilerin dönüşü de ele alınacak demiş Milliyet Gazetesi. Bir başka başlık. S-400'lerin intikali tamam. Milli Savunma Bakanlığı 27 Ağustos'ta başlayan S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sisteminin ikinci batarya malzemelerinin intikalinin tamamlandığını açıkladı. Sistemin Nisan 2020'de faal hale getirilmesinin planlandığı kaydedildi. Bir de sınırda hastaneye saldırı başlığı var. Türkiye-Suriye sınırında bulunan Çobanbey beldesindeki bir hastane önünde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Hürriyet gazetesinin manşeti drone'un 14 Eylül'ü. Yemenli Husilerin bomba yüklü drone sürüsüyle 1000 kilometre mesafedeki Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerilerini 11 Eylül 2001 benzeri saldırıyla vurması endişeye yol açtı. Saldırıda Saudi Aramco'nun en büyük rafinerisiyle ikinci büyük petrol tesisi ağır hasar gördü. Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu. Saldırının şekli ve yol açtığı tahribat dünyayı korkuttu. Sana'dan kalktığı sanılan dronların hiçbir engelle kalkışmadan 1000 kilometre yol alıp tesislere kamikaze yapması endişeyi artırdı. Petrol üreticisi diğer ülkelerin de benzeri saldırılara maruz kalabileceği, bunun da küresel enerji krizine yol açabileceği iddiaları ortaya atıldı. Türkiye, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Arap ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği saldırıyı kınadı. Petrol ihraç eden ülkelerden Kuveyt ise bu tür saldırıları önlemek için uluslararası toplumdan daha fazla çaba istedi diyor Hürriyet gazetesi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri İran dedi, Tahran reddetti başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri ağır hasar gören rafinerilerin uydu görüntülerini yayınlayarak saldırılardan bizzat İran'ı sorumlu tuttu. Tahran yönetimi ise tamamen uydurma diyerek suçlamaları reddetti. Sabah gazetesinin manşeti imkan bulduğunuz anda PKK'dan kaçın. 12 yaşındayken dağa kaçırılan ve Hakkari'de Mehmetçi'ye yaralı teslim olan kadın terörist PKK'lılara ben pişmanım siz de örgütten kaçın diye seslendi. Hakkari kırsalında terör örgütüyle çatışma sonrasında bir kadın terörist yaralı halde teslim oldu. Birkaç dakika önce kendilerine kurşun sıkan teröriste şefkat elini uzatan komandolar ilk tedaviyi yaptı. Kadın terörist, örgüt teslim olanlara askerin çok kötü davrandığını söyleyip bizi korkutuyordu ama doğru değilmiş dedi ve dağdaki teröristlere seslendi. İmkan bulduğunuz anda örgütten kaçın. Mehmetçik teröristi telefonla anne ve babasıyla görüştürdü. Yaşadıkları acı dolu günlerin sona erdiğini söyleyen anne baba, çocuklarını örgütten kurtarmaya çalışan ailelere destek verdiklerini belirtti. Bu arada Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 33'e yükseldi. Erzurum Horasan'dan gelip eyleme katılan Mehmet Emin Coşkun, örgüt üniversiteli oğlumu 5 yıl önce dağa kaçırdı. O günden beri sesine hasretim, evladım getirilene kadar buradan gitmeyeceğim dedi. Star gazetesinin manşeti terör sınırı zorluyor. YPG PKK hastanede katliam yaptı. 12 ölü demiş Star gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin binlerce tır silah desteği verdiği YPG PKK yine sivilleri hedef aldı. Halep'in Türkiye sınırındaki Çobanbey ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda can pazarı yaşandı. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde bulunan hastanenin otoparkında YPG PKK'lı teröristlerce bomba yüklü bir araç patlatıldı. Hastane ve çevresindeki binaların enkaza dönüştüğü saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Yeni Birlik gazetesinin manşeti gündem Suriye. Türkiye, İran ve Rusya Suriye için bugün Ankara'da devlet başkanları düzeyinde masaya oturuyor. Rus ve İran destekli operasyonların yoğunlaştığı İdlib'deki son durum zirvenin en sıcak gündem maddesi. Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de muhalifler ve rejim arasında silahtan arındırılmış bölge oluşturduğu İdlib'de rejim güçleri Rusya'dan hava, İran'dan da Şii milis güçleri desteğiyle operasyonlarını yoğunlaştırmış durumda. Ankara, İdlib kaynaklı büyük göç dalgasını Washington yönetime destek vermese de Suriye'de oluşturulacak bir güvenli bölgede karşılamanın hazırlıklarını yapıyor. Diğer taraftan da dışişleri yetkilileri Anayasa Yazım Komitesi'nin de oluşturulmasına dönük son hazırlıkların yapıldığını söylüyor demiş Yeni Birlik gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti analar korku dağlarını yıkacak. PKK'nın çocuklarını kaçırmasına aracılık eden HDP'nin Diyarbakır'daki binası önünde oturma eylemi yapan anne babalara Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftar gruplarından destek geldi. Bu kutsal direniş bir çığlık gibi dalga dalga yayılarak korku dağlarını yıkacaktır. Türkiye gazetesinin manşeti CHP lideri Diyarbakır'daki aileleri hatırladı, günaydın. HDP'nin kapısındaki annelerin feryadına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu destek açıklamasını 26 gün sonra yapabildi diyor Türkiye gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti yavaşa insanlık dersi. Mamak Belediyesi çocuklara sahip çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yavaş'ın sokağa bıraktığı çocuklara Mamak Belediyesi sahip çıktı. Öksüz ve yetimlere belediye lojmanı tahsis edildi. Çocuk koruma evlerinin kapatılmasıyla sokakta kalan 47 çocuğa Mamak Belediyesi sahip çıktı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Mamak Belediye Başkanı Köse, Yavaş'ın tecavüz iddiasının yalan olduğunu söyledi. Yeni Akit gazetesinin manşeti devlet millet el ele PKK'yı bitirir. HDP il binasının önünde evlatlarını isteyen annelere gözdağı vermek için sivilleri katleden PKK'ya karşı Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların sokağa dökülmesi, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere akademisyenler, yazarlar ve gazetecilerin ortak bildirileri terör örgütüne büyük bir darbe olarak değerlendirildi. Milat gazetesinin manşeti İsrail'den korkmayın. Ümmet birlik olsa Netanyahu böyle alçakça konuşamaz. İsrail'in Filistin'e yönelik zulümlerinin ümmetin birlik olmayışından kaynaklandığını söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu, ümmet İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin pervasızlığına karşı birlik olmalı, yumuşak davranmamalıyız dedi. Bugün son gazetemiz Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti Türkiye, Rusya ve İran Suriye'nin geleceğine dair 5. defa bir araya geliyor. Dünyanın gözü Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ve İran'daki mevkidaşlarını ağırlıyor. Suriye'de barış sağlanması amacıyla Soçi'de başlayan zirveler Ankara'da devam edecek. Erdoğan'ın başkanlık edeceği üçlü zirveyle rejim saldırıları ele alınacak, siyasi çözüm aranacak ve güvenli bölge fikirleri yeniden görüşülecek.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Çağla Gül Tuncer hattımızda bizi bekliyor. Çağla Gül Tuncer günaydın.
Günaydın Arzu Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Günün şüphesiz en önemli başlığı kritik Suriye zirvesi toplantısı olacak. Astana garantörleri Türkiye, Rusya ve İran Ankara'da bir araya gelecek. Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Suriye zirvesinde bir araya gelecekler. Zirvede İdlib'deki gelişmeler, mülteci meselesi, göç dalgası ve güvenli bölge konuları masaya yatırılacak. Ruhani saat 11.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Öğle saatlerinde ise Vladimir Putin Türkiye'ye gelecek ve Erdoğan'la görüşecek. Yapılan ikili görüşmelerin ardından üç lider bir araya gelecek ve kritik Suriye zirvesi yapılacak ve ardından da basın açıklaması yapılacak ve terörle mücadele başlığına bakacağız. 15 Temmuz darbe girişimi davaları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davası Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek. TRT'ye baskın yaparak sözde bildiriyi okutan darbecilerin de yer aldığı 521 sanıklı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında sanıkların ilk savunmaları tamamlandı. Davaya müşteki beyanlarıyla devam edilecek ve 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında da artık son savunmalar yapılacak. Bugün işsizlik verileri açıklanacak. TÜİK Haziran ayı işsizlik verilerini saat 10'da açıklayacak ve bütçe verileri de açıklanacak. Saat 11'de Ağustos ayı bütçe verileri açıklanacak. Gelişmeler böyleydi diyelim, sözü tekrar size bırakalım.
Çağla Gül Tuncer teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, editör Salim Salimoğlu. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olunuz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Tabii ki gündemin ilk sırasında ve gazetelerde geniş yer buldu. Bugün Ankara'da Çankaya Köşkü'nde yapılacak üçlü Suriye zirvesi, İran, Türkiye ve Rusya arasında yapılacak zirve, Suriye'deki gelişmeler ve tabii ki İdlib konu başlıkları nasıl değerlendireceksiniz?
Sadece bizim gündemimizin en üst sırası değil aslında, dünya gündeminin de, yani değil Avrupa'nın ya da İran'ın, Rusya'nın ya da Suriye'nin, dünyanın öncelikli gündem başlıklarından birisi bugün bu zirve aslında. Buradan çıkacak kararlar çok çok önemli. Bütün dünyada haliyle bu zirveden çıkacak sonuç bildirgesine kilitlenmiş durumda. Öncelikli olarak hani şimdi Suriye'de yaşananlar, Suriye'nin geleceği, Astana sürecinden başlayarak Suriye'de anayasanın olduğu, daha işte demokratik bir anayasanın olduğu bir sürece geçişle ilgili, hani siyasi süreçle ilgili olarak atılacak adımlar bir yana. Onun haricinde Suriye'de şu son dönemde özellikle İdlib'de yaşananlar öncelikli olarak merak ediliyor. Neden? Çünkü İdlib'de bir çatışmasızlık bölgesi daha önce oluşturulmuştu. Kim tarafından? Yine işte Astana sürecini oluşturan İran, Rusya ve Türkiye tarafından. Üç garantör ülke tarafından bir çatışmasızlık bölgesi oluşturulmuştu. Ama sonrasında Esad rejimi o çatışmasızlık bölgesini zaten zaman içinde sürekli kaşıyordu. Hani amiyane bir tabirle, ama son dönemlerde artık taciz saldırıları, bir sivillere yönelik saldırıları oldu ki pek çok sivil hayatını kaybetti. Bombalamalarla bunların görüntüleri de ortada, hani internet etme şansı yok. Onun haricinde orada Türk askeri bulunan Türk askerinin gözlem noktaları var. o gözlem noktalarına yönelik taciz atışları olmaya başladı. Yani hem Türkiye'yi germeye başladı hem İdlib'deki çatışmasızlık sürecini tehlikeye atmaya başladı. Bunun sonucunda da bölgeden büyük bir göç dalgası gelme ihtimali var ki bunu Başkan Erdoğan çok açık ve net bir şekilde söyledi. Oradan gelecek yeni bir göç dalgasını Türkiye olarak biz artık kaldıramayız. Yani Avrupa zamanında verdiği sözleri tutmadı. Biz bugüne kadar 40 milyar dolar para harcadık ama oradan henüz söze verilen paralar gelmedi. Doğal olarak şimdi siz de artık elinizi taşın altına koyun. Aksel'de biz kapılarımızı açarız diye çok net bir şekilde söyledi. Doğal olarak şimdi özellikle Avrupa başta olmak üzere ki yani burada Yunanistan'da var, Almanya'da var. Hani Avrupa'nın en ücra köşesindeki ülke de tedirgin oluyor. Çünkü sonuçta hani sadece Yunanistan'ın tedirgin olmasını gerektirecek bir durum değil. Türkiye kapıyı açtığı zaman diyelim ki Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan Avrupa'ya giriş yaptı. Orada kalmayacak. Portekiz'e de gidecek, İspanya'ya da gidecek, Norveç'e, Danimarka'ya da çıkacak. Doğal olarak bütün Avrupa ülkeleri zaten tedirgin. Şimdi buradan çıkacak olan karar o anlamda çok önemli. Yani üç liderin de Putin'in, Ruhani'nin ve Erdoğan'ın çok net bir şekilde, ki Başkan Erdoğan zaten her defasında net bir şekilde dile getiriyor. Putin biraz burada hani Esad yanlısı mı? Yani sonuç itibariyle o da kendi ülkesinin çıkarlarını korumaya çalışıyor. Bir taraftan Esad'la iyi geçinirken diğer taraftan işte Türkiye ile iyi geçiniyor görünmeye çalışıyor. Doğal olarak şimdi buradaki zirveden çıkacak bu üç liderin altına imza atacağı bildirge çok önemli. Yani Esad rejimine çok ciddi bir şekilde uyarı verilmiş, verileceği bekleniyor. Ki o uyarı sonrasında Esad artık daha da bunu devam ettirmeye kalkarsa, yine Başkan Erdoğan'ın açıklamaları vardı önceki gün. Reuters haber ajansına yaptığı bir açıklamaydı yanılmıyorsam. Eğer İdlib'de yine bizim kontrol kulelerimize saldırılar devam edecek olursa o zaman bambaşka bir sürece girer artık ve biz de yapmamız gereken neyse onu yaparız dedi çok net bir şekilde. Yani gerekirse Esad rejimine karşı da orada Türk askeri kendisini savunmak adına silah doğrultabilecek. Buradan anladığımız bu ki işte yani Fırat Kalkanı harekatları, Zeytin Dalı harekatları, tüm bunların başarısı ortadayken zaten Esad'ın ben işi bu kadar ileriye götürebileceğini zaten çok düşünmüyorum. Yani rejim askerleri Türk askeriyle orada çatışma durumuna gelmek istemez. Onu çok hani gözlerinin yiyeceğini düşünmüyorum açıkçası ama sonuç itibariyle işte bugünkü zirvede işi biraz daha diplomatik anlamda çözümü açısından önemli olacak. Bu işin bir boyutu sadece. Yani İdlib'deki yaşananlar insani boyutu ayrı bir durum. Yani orada sivillere yapılan saldırı, sivil katliamlar ayrı bir durum. Dünya kamuoyu açısından baktığımızda, daha ziyade Avrupa kamuoyu açısından baktığımızda olası bir göç dalgası durumunda Türkiye'nin kapıları açma ihtimali ve işte gelecek olan, hatta Türkiye'de bulunan da 3 milyon mülteci var. 1 milyon da oradan gelecek olsa 4 milyon mülteci deseniz 4 milyon mültecinin Avrupa'nın herhangi bir ülkesine yayılma ihtimali var. Doğal olarak şimdi bu tedirginlikler dolayısıyla İdlib başlı başına bir gündem zaten. İdlib haricinde genel olarak baktığımız zaman Suriye ile ilgili o kadar yine çok konu var ki. Yani konuşmaya kalksak herhalde burada 3 saat konuşuruz bu konuyu. Suriye'nin geleceği ile ilgili olarak, yani Esadlı mı bir gelecek, Esadsız mı bir gelecek? Esadlıysa anayasa nasıl yapılacak? İşte sonrasında seçimlere nasıl gidilecek? Tüm bunların bir şey, plan dahilinde, yol haritası dahilinde belirlenebileceği, ki Astana'da alınan, 2 yıl önce başlamıştı bu zirveler bu arada, hatırlatmak gerekirse kısaca. 2 yıl önce ilk olarak Astana'da bir araya gelmişti bu 3 ülke, garantör ülke olarak. Orada karar verdiler, bu süreci devam ettirelim ve Suriye'de demokratik bir geçişi sağlayalım. Demokratik bir geçişe evrelim bu süreci diye 3 lider karar almıştı. Ki sonrasında Soçi'de toplanıldı, sonrasında Ankara'da, bugün Ankara'da yapılan toplantı ikinci toplantı olacak aslında. Geçtiğimiz yıl öncesinde, hatta 1,5 yıl öncesinde bir kez daha Ankara'da toplanmıştı yine liderler. Tahran, Moskova derken tekrar işte Ankara'ya geldi süreç. Ve bu toplantıda yani Suriye'nin genel geleceği, Esadlı ve Esadsız mı sürecin işleyeceği, İdlib konusu ikinci konu ve üçüncü bir başlıkta güvenli bölge. Türkiye açısından daha önemli olan, ki Amerika Birleşik Devletleri açısından da ayrı bir başlık olarak bakılabilecek. Yani Amerikan gündemini de ilgilendiren bir konu ki uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri ile bu konuyu Türkiye görüşüyor aslında. Yani bu garantör ülkeler, Rusya ve İran dışında bahsediyorum. Yani bu üçlü zirve haricinden bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile uzunca bir süredir güvenli bölgeyi Türkiye zaten görüşüyor. Ki 20 mil yönünde Trump'ın dile getirdiği yani 30 kilometre civarında bir derinliği olan güvenli bölgeyi Trump zaten kendisi gündeme getirmişti. Sonrasında Türkiye'nin de aslında savları benzer bir yani 25-35 aralığındaydı. 30'da hani söylenecek Trump'ın söylediğiyle Türkiye'nin istediği birbirine örtüşür gibi oldu ve Türkiye artık bu 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgeyi uzunca bir süredir dile getiriyor. Fakat bu sefer Amerika yan çizmeye başladı. 30 kilometre çok fazla, işte bunu 15'e indirelim, 20'ye çıkaralım. Yani böyle bir sanki pazarlık yapılıyor gibi bir durum söz konusu. Çünkü onun haricinde yani güvenli bölge oluştu, güvenli bölgenin derinliğiyle ilgili oluşacak alan haricinde pek çok konuda anlaşılmış görünüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye pek çok konuda anlaşmış görünüyor. Hatta işte son dönemde gerçi dostlar alışverişte görsün kabilinden olduğu söyleniyor ama sonuç itibariyle haksız da sayılmaz aslında bu iddiada bulunanlar. İşte hava devriyeleri başladı, kara devriyeleri de başladı hemen ardından. Yani 3-4 defa hava devriyesi atıldı yanlış hatırlamıyorsam. Helikopterlerle Türk ve Amerikan askerleri Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin hassas olduğu, kırmızı çizgi olarak gördüğü bölgede, ki orası Fırat'ın doğusu neden önemli? Çünkü Irak'ın kuzeyinden ve Suriye'nin işte İdlib haricinde o çatışmasızlık bölgesi haricindeki bölümden yani PKK-YPG'nin elinde olmayan bölgelerde toplanan bütün teröristler o bölgede Fırat'ın doğusunda yuvalanmaya başlıyorlar. Yani o bölgenin ikinci bir Kandil olma ihtimali de var. Sonrasında oradan Türkiye'ye şu an gelen terör tehdidi bir yana, önümüzdeki süreçte daha da genişleyerek gelme ihtimali var. Doğal olarak o bölge Fırat'ın doğusu Türkiye için oldukça önemli ve kırmızı çizgiydi. Daha önce Münbiç'te yine benzer bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler yürütüyorduk ama Amerika Birleşik Devletleri Münbiç'te çok ciddi bir şekilde Türkiye'yi artık oyaladı diyelim, aldattı diyelim, ismini ne koyarsak koyalım, ama Amerika Birleşik Devletleri sözlerini yerine getirmedi. Şimdi de benzer bir şey olmasın diye işte uzunca bir süredir Türkiye işi çok sıkı tutuyor. Ki hatta eğer Fırat'ın doğusunda terörle yani YPG, PKK'lı teröristler sınırdan uzaklaştırılmazlarsa, o bölgede bir güvenli bölge oluşturulmazsa, Türkiye bunu ben kendim yapacağım diye çok net bir şekilde açıklama yapıyor. Yani Türk askeri karadan girip terörle mücadele, PKK ile ya da YPG ile mücadeleyi yürütebilecek şekilde aslında o bölgede, Akçakale bölgesinde, Şanlıurfa'da hazırlıklarını yürütüyor bir taraftan da. Yani orada tanklar, askerler, lojistik destek, her şey bir taraftan hazırlanıyor aslında. Bunu Amerika Birleşik Devletleri de görüyor haliyle. Bu nedenle hava ve kara devriyeleri başlamıştı. İlk olarak havadan, sonrasında da karadan Amerikan ve Türk askerleri birlikte bölgede devriye attılar. Bunun amacı neydi? İşte bölgeden PKK-YPG'li teröristlerin Amerika'nın bize söz verdiği üzere bölgeden çekildiğini göstermekti. Bu devriyelerin amacı buydu. Evet, asker içerideyken doğru, hepsi çekiliyorlar. Ortada terörist görünmüyor. Ama asker Akçakale'den Türk askeri Türkiye'ye giriş yaptıktan sonrasında karşıda tekrar teröristlere ellerinde dürbünlerle ya da omuzlarında silahlarıyla gövde gösterisi yapmaya çalışırken görüntülenebiliyor. Yani o yüzden hani dostlar alışverişte görsün kabilinden dediğim nokta oydu. Haksız da sayılmazlar dediğim nokta. Ama sonuç itibariyle bir değişim bu boyutu var. Yani güvenli bölge boyutu var. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yürütülen güvenli bölge görüşmelerine aynı zamanda işte Suriye'de garantör ülkelerden birisi olan Rusya ve İran da tabii ki bu görüşmelerin hani Amerika ile birlikte yapılan görüşmelerin içinde değil, ama Türkiye oradan o Amerika ile yaptığı görüşmeler sonucunda aldığı izlenimleri ya da beklentilerini yine bu ülkelerle de aynı şekilde görüşüyor. Neden? Dediğim gibi, çünkü onlar da garantör ülke orada. Doğal olarak güvenli bölgeyi Türkiye istediği şekilde oluşturabilecek olursa her iki taraftan da destek istiyor. Yani Amerika'dan da destek istiyor, Rusya'dan da destek istiyor. Neden? Çünkü çok büyük bir Başkan Erdoğan'ın hani açıkladığı, geçtiğimiz günlerde açıkladığı o güvenli bölgede oluşturulacak yapı çok önemli, çok büyük bir yapı. Yani bunu Türkiye tek başına yine altından kalkamayabilir. Neden? Çünkü bunun bir finansal ayağı da olacak. Ki orada da yine Avrupa'dan destek bekliyor. Nedir? 30 kilometre derinliğinde bir yani şöyle hayali bir duvar düşünelim. Bir duvar kurulduğunu düşünelim. O duvarla Türkiye sınırı arasında 30 kilometre hat olacak. O hat içerisine de mülteciler için küçük küçük şehircikler diyelim ya da köyler diyelim, öyle yapılar. Hatta işte bir yeri gelirse belki bir çiftlik evi gibi bahçesinde ekim biçim yapabileceği böyle evler planlanıyor mesela. Bunların maliyeti oldukça yüksek tabii ki. Doğal olarak Avrupa'nın da, Amerika'nın da ve hatta Suriye'nin de bu konuya el atması gerekecek gibi görünüyor. Doğal olarak O güvenli bölgeyle ilgili Türkiye her tarafla görüşmek zorunda. Eğer bu Başkan Erdoğan'ın söylediği gibi, planlandığı gibi devam edecek olursa, ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a bu konuyu açtığını da söylemişti. Trump'ın da çok beğendiğini söylemişti. Avrupalı liderlere yine zaman zaman konuyu açtığını ve o liderlerin de projeyi çok başarılı bulduğunu gündeme getiriyordu zaten Başkan Erdoğan. Bu şimdi doğal olarak bugünkü zirvedeki üçüncü başlık, üçüncü ve önemli başlıklardan biri bu. Bir diğeri genel olarak terörle mücadele. Yani burada DEAŞ'la mücadele var, PKK ile mücadele var, YPG ile mücadele var. Yani o bölgede topyekün terörle mücadele ayrı bir başlık. Bütün bunların haricinde bir de ikili ilişkilerimiz var ülkelerle, ki işte ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile saat 11 gibi yanılmıyorsam birkaç saat sonrasında baş başa görüşme gerçekleştirecek önce Başkan Erdoğan. Tabii ki ikili ülke arasındaki ticaret ilişkileri, komşuyuz, pek çok konu var masaya yatırılacak olan. Onun haricinde Ruhani ile görüşmesi sonrasında öğle saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'de olacak. Onunla da yine önce bir baş başa görüşmesi olacak. Sonra zaten öğleden sonra akşama doğru, hatta üçlü zirve yanılmıyorsam başlayacak ki akşamı bulur diye tahmin ediyorum o bildirgenin açıklanması falan. Sonrasında Putin'le yapacağı baş başa görüşmenin ayrıca bir önemi var. Neden? Geçtiğimiz günlerde hatırlanacaktır. Rusya'da fuara katılmıştı Başkan Erdoğan ve orada katıldığı fuarda Su-35 ve Su-57 uçaklarını gezmişti ki o gezerken de hatta Putin'le aralarındaki diyaloğu da hatırlayacak olursak Putin zaten Su-57 ya da Su-35'i Türkiye'ye satmayı önermişti. Başkan Erdoğan da bununla ilgili hani Türkiye'ye döndükten sonra net bir şekilde, yani eğer F-35'lerle ilgili sıkıntı yaşayacak olursak neden değerlendirmeyelim yönünde açıklama yapmıştı. Şimdi Putin'le yapacağı baş başa görüşmenin öncelikli ayağı bu olacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri F-35 satmamakta Türkiye'ye kararlıysa ya da F-35 satmamakla ilgili bu kararlı tutumunu devam ettirecek olursa, o zaman Türkiye başının çaresine bakacaktır. Türkiye'nin başının çaresine bakması için en önemli alternatiflerden birisi de Rus Su-57 ve Su-35 savaş uçakları. Doğal olarak şimdi Putin'le bugün bu konuda konuşulacak. Putin zaten almamızı istiyor ama Başkan Erdoğan sadece hani paramızı verelim alalım şeklinde değil de evet parayı verelim alalım ama bir taraftan da bu işlerde ortaklık da yapalım. Yani biz de savunma sanayimizi gayet güçlendirdik. Doğal olarak gelin bu işi örneğin Su-57 uçaklarıyla ilgili bir ortaklık anlamında da ilk adımları atmış olalım yönünde teklifi vardı Başkan Erdoğan'da. Şimdi bu hem ortaklık savunma sanayinde sadece Su-57 uçaklarıyla ilgili değil. S-400 savunma bataryaları malum şimdi ikincilerinin teslimatı da dün itibariyle tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Yani daha önce ilk batarya gelmişti Temmuz ayının ortalarında. Onun teslimatı tamamlanmıştı. Ağustos'un son, geçtiğimiz ayın son günleriydi yanılmıyorsam, 25-27'si civarında ikinci bataryalar gelmeye başlamıştı. O bataryaların teslimatı da tamamlandı şimdi. S-400'lerle ilgili daha önceden beri gelen bir ortaklık, yani bunun üretimiyle ilgili olarak sadece hani üretimi demeyelim ama en başından itibaren biz bu işi birlikte yapalım, bir şekilde S-400 olur ya da yeni versiyonu bunların S-500'ler olacak, S-500'ler olur ama Türkiye ile Rusya bu konuda ortak bir çaba sarf etsin yönünde en başından beri Türkiye'nin beklentisi vardı. Yani S-400'lerde ortaklık, Su-35 ya da Su-57 uçaklarında ortak hareket etmek veya genel olarak savunma sanayi alanında atılacak adımlar Türkiye ile Rusya'nın birlikte hareket edebilmesi için doğal olarak bu görüşme, bugünkü görüşme oldukça önemli. Onun haricinde o yine Başkan Erdoğan Rusya seyahatinde bahsettiğim az önceki fuara gittiği seyahatte orada uzay ajansı başkanının bir teklifi olmuştu Türkiye'ye. Türkiye'den de biz kozmonot götürelim, yani kozmonot yetiştirelim bir Türk savaş pilotlarından, onu da bizimle birlikte aynı heyetle birlikte uzaya götürelim yönünde bir teklifte bulunmuştu. Bu teklife tabii hani şu an geçerliliği nedir ne değildir, bugün ha deseniz 5 yılı mı bulur proje, 10 yılı mı bulur bilemiyoruz tabii ama yani sonuçta bunların yine gündeme gelme ihtimali de var tabii ki. Ve bunun haricinde turizm öncelikle yine bizim Rusya ile konuşabileceğimiz konuların başında ve ekonomik olarak atabileceğimiz diğer adımlar. Yani bugünkü bu üçlü zirve sadece bir üçlü zirve olarak göreceğimiz bir şey değil. Birincisi dünya ve kamuoyu ayağı var bu işin, yani Suriye'de yaşananlar özelinde. İkincisi de hem İran'la hem de Rusya ile Türkiye'nin atacağı ticari ekonomik ilişkiler var. O nedenle bakıldığı zaman aslında dünyayı da Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren başlıklar çıkacaktır.
Evet, en önemli gündem maddesi bugünün bu, sizin de altını çizdiğiniz gibi. Bakalım günün sonunda ne tür açıklamalar yapılacak, sonuç bildirgesi ne olacak, hep birlikte göreceğiz, takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İyi sağ olunuz. Gazeteci, editör Salim Salimoğlu konuğumuzdu.
ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Polis Akademisi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk,
programımıza. Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonucunu bekledik hep. Bu toplantı yapıldı ve beklendiği gibi bir faiz indirimi geldi. Beklendiğinden biraz daha fazla bir faiz indirimi oldu. Bu sonucu değerlendirmenizi isteyeceğiz. Öyle başlayalım.
Tabii biz bir süreden bu yana biliyorsunuz Merkez Bankası'nın özellikle yeni başkanı Murat Uysal'ın görev başına gelmesiyle beraber Merkez Bankası'nın faiz politikasında daha düşük bir süreci başlattığını görmüş olduk. İlk toplantıda gelir gelmez 425 bas puanlık bir indirim vardı. Burada da bir 325 bas puan faizleri aşağı indirdi Merkez Bankası politika faizini. Açıkçası beklentilerin ortalaması 275 bas puan seviyesindeydi. Merkez Bankası bunun bir tık üstü 325 bas puan indirdi ama 400-450 bekleyenler de vardı. Açıkçası Merkez Bankası'nın bunu yapmak için alanı da vardı. Ama daha temkinli bir indirim yapmış oldu Merkez Bankası. Ama metinde, yani politika metninde, Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını açıkladığı metinde bu faiz indirimlerinin kademeli olarak devam edeceğini okuduk aslında. Bu açıdan 325 bas puanlık indirim evet çok önemliydi. Reel sektörün ihtiyaç duyduğu finansmanın maliyetinin aşağı yönlü olması için çok önemli bir indirimdi. Ama metindeki ifadeler en az faiz indirimi kadar değerli. Çünkü bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın özellikle enflasyon tarafında beklentilerin beklenenden de daha aşağıda olacağı, hatta Eylül ayındaki enflasyonu tek hanelerle inebileceğine yönelik o beklentiyi metinde kullandığını görüyoruz. Bu açıdan Eylül'de eğer tahmin ettiğimiz gibi enflasyon tek haneli rakamlara doğru ilerlerse, hatta tek haneli olursa, Merkez Bankası'nın alanı biraz daha açılmış olacak faiz indirimleri için. Bu önemli. Ama tabii bir taraftan da riskler var. Özellikle bu bölgesel riskler, bu bölgesel risklerin getirdiği ekonomiye getirdiği bazı yükler var. Onlara baktığımızda da hani çok hızlı değil, olması gereken hızda Merkez Bankası'nın bir indirim süreci başlattığını söyleyebiliriz. Metinden bunu çıkartıyoruz. Hı hı. Ama burada daha önemli olan konu şu: enflasyonda kalıcı düşüş. Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz yılki Ağustos ayındaki kur atağının ardından çok sert enflasyonda yükseliş yaşamıştık. İşte TÜFE'nin tüketici fiyatlarının %25'e geldiği, 24 küsürlere geldiği, üretici fiyatlarında %46'ları gördüğümüz ve oradaki geçişkenlik yüksek olduğu için TÜFE'yi uzun süre yukarılarda izlediğimiz bir enflasyon olmuştu. Ama bir yıl gibi kısa bir sürede o şokun, o kur şokunun, o atağın etkilerini tersine çevirebilecek politikalarla enflasyonda beklenenden daha hızlı aşağı yönlü trend başlamış oldu. Ama yine söylediğim gibi sadece enflasyon odaklı gidersek eğer, evet önümüzde alan var. Ama bazı riskler de olduğunu unutmamamız lazım. Çünkü reel sektör gerçekten bölgedeki gelişmelerden çok etkileniyor. Özellikle ihracat kanallarında her ne kadar ihracatta rekorlar kırsak da bölgesel gelişmeler o rekorların daha üst seviyede gerçekleşmesini engelleyecek yönde. Bir diğer taraftan da bütün bu risklere ilave olarak, yani bölgesel risklere ilave olarak o sanayi üretiminde istediğimiz trendi henüz yakalayabilmiş değiliz. Yani orada hem satın alma yöneticileri endeksi dediğimiz PMI tarafında hem de kapasite kullanım oranları tarafında ve nihayetinde sanayi üretim endeksinde o istediğimiz çıkışı henüz yakalamış değiliz. Bu çok normal çünkü geçtiğimiz yıl yaşadığımız çok kolay bir şey değildi. onu yönetebilmek de ekonominin gücünü göstermesi açısından son derece önemliydi. Evet. Ama hani hep gönül daha iyi olmasını istiyor. O sanayi üretim endeksine de verilerin yukarı yönlü gelmesi lazım. Onun için faiz indirimlerinde bir süre daha devam etmesi gerekiyor finansman maliyetlerini düşürmek için.
Peki bu karar piyasaya nasıl yansıdı? Bir de o
Şimdi
açıdan
hemen
bakalım.
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından biliyorsunuz başta kamu bankalar olmak üzere birkaç tane özel banka da buna eşlik etti. Faizlerde özellikle konut faizlerinde yeni kampanyalar gelmeye başladı. Faizlerin aşağıya yönlü revize edildiğini gördük. Tabii ki bankaların maliyetleri düştükçe bunları rakamlara da yansıtıyorlar. Bilinenin aksine yani bankalar yüksek faizden kazanmazlar. Bankaların kazancı faizler ne kadar düşük olur, ne kadar çok kredi kullandırırsa bankalar oradan kazanır. Çünkü faizler arttıkça bankalardan kredi kullanma iştahı azalır. Ama son dönemde şöyle bir ayrışma oldu. Özellikle Ağustos'taki o geçtiğimiz yıl Ağustos'taki kur hatanın ardından özel bankaların kredi kullandırırken daha muhafazakar davrandığını, kredi kullandırmada isteksiz olduğunu gördük. Kamu bankalarının öncülük ettiği bir kredi büyümesi oldu. Hatta kamu bankalarının kredi büyümesiyle özel bankalarının kredi büyümesi arasında uçurum oluştu. Bu gerçekten eleştirilecek bir konu. Çünkü bankacılık dediğimiz şey bir aslında kamusal görev ve bankalara bu para toplama ve kredi verme imtiyazı kanunlarla sağlanmış bir yetki, o da kamusal görevi yerine getirdikleri için sağlanmış bir yetki. Dolayısıyla ekonominin zorlandığı, bankacılık sistemine ihtiyaç duyduğu dönemlerde özel bankaların kendilerini kapatmaları ve muhafazakar davranmaları aslında kendilerine tanınan imtiyazla çelişiyor. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz finansta alternatif arayışlar başlıklı bir konferansta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı. Orada da altını çizdi. İhtiyaç duyulan dönemde bankaların muhafazakar davranmasının ekonomiye ne kadar zarar verdiğini anlattı. Çok doğruydu. Yani işler iyiyken zaten her şey iyi oluyor. Önemli olan işler sıkıntılıyken, zordayken taşın altına elini koymak. Maalesef bizim özel bankalarımız bu süreçte bu sınavdan kaldılar. Kredi büyümeleri çok düşüktü. Kredi kullandırırken çok muhafazakar davrandılar. Kredi faizlerini oldukça yüksek tuttular. Bu kredilere karşılık aldıkları ipoteklerde çok düşük oranlar belirlediler. Vadeleri uzun tutmadılar. Her türlü desteğe rağmen, kredi garanti fonu tarafından gelen desteklere rağmen. Ama bu faizlerin düşmeye başlamasıyla beraber alan yavaş yavaş açılmaya başladı. Sonuç itibariyle bankalar da bunu değerlendirecek bir sürece girmiş bulunuyorlar ama kamu bankalarının hızına henüz özel bankaların yetişmesi çok mümkün görünmüyor. Burada şunun da altını da çizelim. Hani kamu bankaları da bir hani pervasızca kredi dağıtmış değil. Olması gerekeni yaptılar. Özel bankalar olması gerekeni yapmadılar. Oradaki ayrım da o.
Peki aynı gün yani para politikası kurulu toplantısının olduğu gün Avrupa Merkez Bankası'nın da bir toplantısı vardı. Oradan nasıl bir sonuç çıktı?
Şimdi Avrupa tarafında işler hiç iyi gitmiyor. Malumunuz Almanya'nın yaşadığı ekonomik sıkıntılar, yani Alman sanayisinin yaşadığı sorunlar var. Uzun süredir bir Deutsche Bank sorunu yaşıyoruz. Bir türlü Alman bankası kendisini toparlayamadı. Onun Avrupa yetkisi son derece yüksek devam ediyor. Bu Brexit belirsizliği, yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının, yani kesin ayrılacak da ne zaman ayrılacak, nasıl ayrılacak, işte 31 Ekim diyoruz. İşte onun bir kez daha ertelenmesi falan konuşulmaya başlandı. Anlaşmalı mı olacak, anlaşmasız mı olacak? Bütün bunların yarattığı bir riskler var, belirsizlikler var. Bunlar Avrupa Birliği ekonomisini negatif etkiliyorlar. Ve İngiltere ekonomisi aslında Avrupa Birliği'nin önemli ekonomilerinden bir tanesi. Yani sadece İngiltere'nin sorunu değil bu. Avrupa Birliği için de ciddi sorunlar oluşturacak. İşte bunu yönetemiyor Avrupa Birliği açıkçası. Dolayısıyla Avrupa Birliği Merkez Bankası da her seferinde daha çok gevşeyerek para politikası üretmek zorunda kalıyor. İşte malumunuz geçen haftaki kararla beraber negatif faiz dönemi Avrupa Birliği Merkez Bankası'nda başlamış oldu. Negatif faiz ne demek? Kabaca şu demek. Yani bankaya para park ettiğinizde bizde alışkanlık nedir? İşte faiz %1 ise 100 lira koyarsanız 101 lira alırsınız. Burada tam tersi oluyor. Bankaya para park ettiğiniz zaman ekstra ücret ödüyorsunuz içerisinden ve koyduğunuzun daha azını alıyorsunuz. Amaç burada ekonomiye paranın yani pompalanması, paranın ekonomiye yönlendirilmesi, işte yatırım olarak, işte harcama olarak belki talep yaratma noktasında kullanılması gibi bir amacı var negatif faizin ama çok işe yarar mı? Açıkçası emin değilim çünkü Avrupa Birliği içinden geçtiği süreç çok yönetilebilir bir süreç değil. Yani konu sadece ekonomiyle bağlantılı değil. Olayın siyasi boyutu son derece önemli. Aslında Avrupa tarafında çok ciddi bir hayal kırıklığı var. Yani Avrupa Birliği projesi bir rüya projeydi. Dünyanın geleceğini şekillendirecek bir projeydi. İşte tek bir para birimi, tek bir vize birlikteliği, işte tek bir ekonomi, tek bir toplum. İşte Avrupa Birliği pasaportu diyoruz, işte Avrupa Birliği'nin para birimi euro diyoruz, Avrupa Birliği'nin vizesi Schengen diyoruz. Yani bir toplum hayali vardı, o hayal suya düştü. Yani kolay bir şey değil yani, bir 40-50 yıllık serüven bir anda çatırdamaya başladı. Bu hayal kırıklığı çok yönetilebilir olmayacak Avrupa Birliği açısından. Çünkü bir siyasi birlik dağılıyor. Elbette hani akşam yatacağız, sabah kalkacağız, Avrupa Birliği diye bir şey kalmayacak, öyle bir şey değil. Ama zamana yayılarak Avrupa Birliği rüyası sonlanmaya başladı. Şimdi gerçekten Avrupa Birliği'ndeki işçi sınıfını incelediğimiz zaman o eski satın alma gücünün olmadığını görüyoruz. O eski ekonominin canlı olduğu dönemdeki gibi mutlu olmadıklarını görüyoruz. Bunlar hep önce sosyolojik, sonra siyasi etkilere neden olacak ve bir dönüşüm başlayacak. Şimdi bu dönüşümün sadece para politikalarıyla yönetilmesi mümkün değil. Algı bozuldu Avrupa Birliği tarafında. Evet, şeyi tutmaya çalışıyorlar. Hani birliğin birliğini sağlamaya çalışıyorlar. Buna yönelik adımlar var. Birliğin ekonomisini bir arada tutmaya çalışıyorlar. Buna yönelik adımlar var ama yani bu kadar parasal gevşeme, negatif faizler de işe yaramıyor maalesef. Dolayısıyla burada aslında sorguladığımız şey sadece Avrupa Birliği ekonomisi değil, Avrupa Birliği'nin geleceği. Üstüne üstlük bir de özellikle bu ticaret savaşlarının yoğunlaştığı döneminde bütün bu Avrupa Birliği belirsizliğinin üzerine gelmesi aslında büyük bir talihsizlik. Avrupa Birliği bunu çok yönetebilecek gibi görünmüyor. Evet, hani bugün yarın birlik dağılacak mı? Hayır. Ama orta vadede işler Avrupa Birliği açısından çok iyi değil. Almanya'nın işte ekonomisi, işte Fransa'da yaşanan siyasi olaylar. Hani bakmayın siz medyada eskisi kadar şey bulmadığına, karşılık bulmadığına, haber olarak çıkmadığına. Fransa'da işler çok karışık. Çok sert bastırıldı biliyorsunuz sokak olayları Fransa'da. Çok ciddi eleştiriler var bununla ilgili. Ama nasıl işte Fransız ihtilali bir dönemi başlattıysa, bana kalırsa ekonomideki gelişmelerin yanı sıra Fransa'daki sokak hareketleri ve bundan sonra izleyeceği süreç Avrupa Birliği'nin geleceği açısından son derece önemli olacak. Çok kolay bir süreç beklemiyor Avrupa Birliği tarafını.
Peki, şimdi bir de 18 Eylül tarihi önemli. O günde FED politika faiz kararını açıklayacak. O toplantıdan ne çıkar ve yansımaları neler olur size göre?
Yani şimdi bir iktisatçı olarak aslında tırnak içerisinde söylüyorum. En çok eğlendiğimiz dönemlerden bir tanesi FED ve Trump arasındaki ilişkiyi izlediğimizde. Çünkü biz yani bize açıkçası ezberletilen iktisatta, biraz hani orayı hicivle söyleyeyim. Bize ezberletilen iktisatta Amerikan Merkez Bankası bağımsızlığın sembolüdür. Amerikan Merkez Bankası istediğini yapar. Amerikan Merkez Bankası politika belirlemekte ve uygulamakta dünyadaki en bağımsız yerdir. Hatta o kadar ileridedir ki bu, hani Amerika'nın bağımsızlığından bile bağımsızdır FED. Hep biz böyle bize böyle öğretilmişti en azından. Yazılanlar, çizilenler, anlatılanlar bu yöndeydi. Ama bir Trump dönemi başladı ki FED yani gerçekten çok çaresiz bir dönem yaşıyor. Trump'ın açıklaması var. Yani sıfır veya negatif faiz diyor, yapması lazım Fed'in diyor. Fed başkanı bir taraftan direniyor. Biz talimatla faiz indirmeyiz diyor ama geçen toplantıda biliyorsunuz faiz indirdi ki bu toplantıda da Fed faiz indirecek gibi görünüyor. Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşının boyutu arttıkça maliyetler artıyor. Biliyorsunuz yen tarafında Çin Merkez Bankası yenin özür dilerim yuan'ın Çin para birimi yuan'ın değerini işte 7'nin üzerine, o psikolojik sınırın üzerine ara ara çıkartarak ticaret savaşının kur savaşı boyutunu hatırlatıyor. Şimdi öyle olunca yuan'ın değeri dolar karşısında biraz daha değersizleşince Çin ürünleri daha uygun hale geldiği için ticaret savaşında Çin bir adım öne geçiyor kur savaşındaki o adımıyla. Trump buna çıldırıyor amiyane tabirle. Bu sefer o FED'e baskı yapıyor. Diyor ki ya onlar yapıyor siz de yapın. Biz doların değerini biraz düşürmemiz lazım bu ticaret savaşında diyor. Şimdi bütün bunlar üst üste geldi. Teknik olarak izah edilmeyecek, tamamen psikolojik bir harekata dönüştü. Trump'la FED arasındaki gelişmeler elbette teknik yönü var ama hani psikolojik yönü teknik yönünün önüne geçti ve Trump başkanlık ofisinin yani Amerikan başkanlığının makam olarak başkanlığın gücünün sorgulanması olarak görüyor Fed'in yaptığı açıklamaların veya uyguladığı politikaların. Onun için yani Trump olarak değil, Amerikan başkanı olarak çok ciddi bir baskı uyguluyor Trump Fed karşısında. Fed de bir taraftan bütün dünyaya bağımsız, özellikle 90'lı yıllardan itibaren Merkez Bankası bağımsızlığı, bağımsız para politikası, bağımsız araçlar, bunların özgürce belirlenmesi gibi dünyaya anlattıklarının tam tersi bir dönem yaşıyor. Dolayısıyla 18 Eylül'de ne olacak? Bana kalırsa Fed biraz daha gevşemeye devam edecek. Çok dayanacak gibi görünmüyor. Çünkü Trump toplumda da ciddi bir karşılık buldu. Özellikle o oluşturduğu istihdam %3'lere, 3,5'lara düşmesi işsizliğin gerçekten Trump'ın Amerikan halkındaki karşılığını artırmış durumda. Hani Trump işte bu dönemi bitiremez eleştirileri varken, yorumları varken Trump'ın ikinci dönemi de garanti gibi olmaya başladı. Trump da bu halk desteğini arkasına aldıkça Fed'e uyguladığı baskının dozunu arttırdı ve her ne kadar Amerika'daki sermaye sınıfı bundan mutlu değil gibi görünse de halk aslında Trump'ın bu politikasını destekliyor. Bunu görüyoruz. Hem yapılan anketler, Amerika tarafındaki anketler, hem bazı medya kuruluşlarında çıkan haberlere baktığınızda Trump'ın desteği, halk desteği artıyor. Bu açıdan o destek arttıkça Fed üzerindeki baskıyı da artıracak. Bunlar güzel şeyler. Niye güzel şeyler? Hem Fed tarafındaki gevşeme, hem Avrupa Birliği merkez tarafındaki gevşeme bizim işimize yarıyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere alan açılıyor. Bizim ihtiyaç olduğumuz faiz indirimleri için kur tarafının desteği geliyor. Çünkü biz iki şeye bakıyoruz. Bir, enflasyona bakıyoruz. İki, kura bakıyoruz. Niye? Kur, çünkü kurun geçişkenliği çok yüksek enflasyon tarafında. Dolar arttıkça bizim enflasyonumuz negatif etkileniyor maalesef. Şimdi doların kendi değerinin kendi kendine düşmesi, yani biz bir şey yapmadan Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle doların değerinin düşmesi, euronun değerinin düşmesi Avrupa Birliği tarafındaki adımlarla bize alan açıyor. O alanda bizim çok iyi kullanmamız gerekiyor. Bizim faiz indirimleri tarafında önümüzdeki patika daha belirginleşiyor. Şimdi dolar düşüyor, euro düşüyor, enflasyon düşüyor. Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi için güzel bir alan açılıyor. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimizde işte şunu izleyeceğiz artık bundan sonraki süreçte. Bizim artık o kalıcı yapısal reformları harekete geçirmemiz için, kalıcı hale getirmemiz için bir alan açılacak. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor.
Peki, onlar da uzun vadede
Evet.
etkileri olacak bu kararların. Şimdi bir de cumartesi günü yaşanan çok önemli bir olay var. Yemenli Husilerin bomba yüklü drone sürüsüyle 1.000 kilometre mesafedeki Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerilerini vurması
Evet.
aslında çok önemli bir haber olarak haber merkezlerinde yer aldı. Bu Suudi Arabistan'ın ham petrol tedarikine bir darbe vurması açısından önemli. Petrol fiyatları ne olur? Amerika Birleşik Devletleri bu saldırılarda İran'ı işaret etti. Bütün bunlar petrol fiyatlarına ve dünya ekonomisine nasıl yansır? Bir de onu soralım.
Şimdi ben tabii komple teorisyeni değilim ama aklıma şu soru geliyor. Yani son anlaşmayla 110 milyar dolarlık silah aldı Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri'nden. 110 milyar dolarlık alınan silahlar iki tane drone saldırısını engelleyemiyor mu? Aklımda bu soru işareti var açıkçası, bu bir. İkincisi, biz hep arz tarafına bakıyoruz. Petrolde işte Suudi Arabistan'ın petrol arzını düşürmesinin fiyatlara etkisine bakıyoruz ama bu arz edenler kimler, ona bakmıyoruz. Çünkü hani bir işte Suudi Arabistan rafinerisinde bir patlama oldu. Bunun arza etkisi gündem bu ama Amerika Birleşik Devletleri şu anda dünyanın en çok petrol arz eden ülkeleri arasına girdi. Petrolü vardı, Amerika kullanmazdı bunu, çıkarmazdı. Ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri o kadar çok petrol arz ediyor ki ya, ana aktör o oldu arz tarafında. Zaten hani petrol politikası tarafında o petrodolar sisteminden bu yana Amerika Birleşik Devletleri siyaseten ana aktör ama teknik olarak ana aktör haline dönüştü Amerika Birleşik Devletleri arzını artırarak. Dolayısıyla burada ben şimdi zaten ortada bir kadim düşman İran var. Suudi Arabistan'la İran'ı çatıştırmak çok Amerika için Orta Doğu'da karlı bir operasyon. Hem silah satıyor hem oradaki gerginliklerden dolayı fiziki olarak orada olmasını açıklıyor. Yemen konusu bu kadar uzayacak bir konu değildi. Bu konunun çözümü aslında çok basitti. Bu bilerek ve isteyerek uzatıldı. Zaten petrol arzında önemli bir noktaya gelmişsiniz. Petrol fiyatlarının artması ekonomik olarak işinize yarıyor. Ya öyle bir şey ki bir drone saldırısı bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin işine ne kadar çok yarıyor. O zaman hani İran Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar işine yarayacak bir şeyi yapmış olabilir mi sorusu. Madem hani Amerika ile İran arasında bir çekişme var. Benim aklıma bu iki soru geliyor. Bir, yani İran Amerika Birleşik Devletleri'nin işine yarayacak bir şeyi neden yapsın bu kadar fazla? İki, Suudi Arabistan'ın aldığı son anlaşmada aldığı 110 milyar dolarlık silahlar drone saldırılarını da engelleyemiyormuş. Çünkü hani drone saldırısı dediğiniz yani bir rafineriyi bu kadar üretimini durduracak kadar zora sokacak bir saldırının görünmemesi hani bu 5 kiloluk bir drone'la bile olsa engellenebilecek bir saldırı bana kalırsa teknik olarak söylüyorum. Bunu göremeyecek bir durum nasıl oluştu? Bu silahlar işe yaramıyorlar mı? Yoksa gerçekten hani parayı alıp silahları mı vermediler? Bu da biliyorsunuz hani çok tartışılan konulardan bir tanesiydi. Böyle cevaplanması gereken ve sorduğunuz zaman komplo teorisi gibi algılanabilecek. Oysa bütün gerçeğin bu iki soruda yattığı bir süreç yaşadık. Ve bu işten karlı çıkan her türlü Amerika Birleşik Devletleri oldu. İşte İran yine düşman, daha büyük düşman haline dönüştü. Suudi Arabistan korunmaya muhtaç hale, Amerika tarafından korunmaya muhtaç hale dönüştü. Petrol arzınızı artırmışsınız Amerika olarak. Fiyatların artması sizin ekonomik olarak işinize yaradı. Arz tarafında işinize yaradı. Ama bütün bu işinize yarayacak şeyi İran yaptı. Şimdi bu konu açıkçası çok tartışılması gereken konu. Ekonomiye nasıl etkisi olur? Maalesef bizim gibi gelişmekte olan yani enerji tarafında, petrol tarafında net ithalatçı olan ülkeler bundan negatif etkileniyorlar. Petrol fiyatlarının her yukarı yönlü artışı bize enflasyon olarak dönecek. Ve halka maalesef benzin, motorin gibi ürünlerde fiyat artışı olarak dönecek. Bunun da cari açık tarafında negatif etkisi olacak. Ama ben sürecin biraz geçici olacağını düşünüyorum. Çünkü arz tarafına baktığımızda evet arzdaki kısıntı fiyata etki ediyor ama küresel ekonomideki sorunlar talep tarafını da kıstığı için öyle yine 100 dolarları görmeyeceğiz gibi bir atmosfer var.
Peki, çok teşekkür
Ben
ediyoruz
teşekkür ediyorum.
programımıza katıldığınız için. Doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un Anadolu yakasının sağanak ve gök gültürü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Ankara az bulutlu 25, İstanbul az bulutlu 26, İzmir az bulutlu 30, Erzurum az bulutlu 24, Amsterdam sağanak yağışlı 21, Atina az bulutlu 30, Bağdat az bulutlu 40, Berlin az bulutlu 20, Kiev sağanak yağışlı 25, Lefkoşa az bulutlu 34, Londra sağanak yağışlı 21, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Mekke sıcak 40, Moskova sağanak yağışlı 18, New York az bulutlu 28, Paris az bulutlu 30, Pekin az bulutlu 27, Roma az bulutlu 27, Saraybosna az bulutlu 30, Viyana sağanak yağışlı 28 ve Zürih sağanak yağışlı 26 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
telefon bağlantısıyla devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızda bizi bekliyor. İlhan Atasoy merhaba.
Merhaba, günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Berlin'den bize neler aktaracaksınız?
Almanya'nın yeni haftadaki gündem maddesinin belki ilk sırasında Akdeniz'deki düzensiz göçmenlerin durumu var. Çünkü geride bıraktığımız hafta İçişleri Bakanı Seehofer hafta sonu yapmış olduğu açıklamada eğer her şey konuşulduğu gibi olursa İtalya açıklarında denizden kurtarılanların %25'ini alabiliriz ifadesini kullanmıştı. İşte bu açıklama sonrasında gözler 23 Eylül'de Malta'da yapılacak olan zirveye toplantıya çevrildi diyebiliriz. O toplantıda Almanya olacak, Fransa olacak, İtalya olacak, Malta olacak, Avrupa Birliği dönem başkanı Finlandiya olacak ve Avrupa Birliği temsilcileri olacaklar. Tabii ki de o toplantıdaki en önemli gündem başlığının özellikle göçmenlerin, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerin yine Avrupa Birliği ülkelerine dağılımına, dağıtımına ilişkin bir karar alınması bekleniyor. O kararın da Ekim ayındaki zirvede AB liderlerine sunulması bekleniyor. Dolayısıyla Almanya yeni haftaya İçişleri Bakanı Seehofer'in %25'ini alabiliriz açıklaması sonrası ki gelişmeleri ve özellikle 23 Eylül'deki o zirveye ilişkin açıklamalar ve görüşlerle başlıyor diyebiliriz. Yine benzer bir gündem maddesi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türkiye'den Yunanistan'a oradan Avrupa'ya gelen göçmenler konusu vardı. Yine Suriye'de güvenli bölge oluşturulması ve kapıların açılması noktasındaki açıklamalar sonrasında Avrupa'da özellikle Almanya'da bu açıklama dikkatle takip edilmişti ki geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Merkel bir telefon görüşmesi yapmıştı. Yine Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi yapmıştı. O görüşmelerdeki önemli başlıklardan biri de buydu, göç konusuydu. Dolayısıyla o görüşmelerde özellikle Almanya tarafı Türkiye Avrupa Birliği mutabakatına vurgu yapmışlardı 2016 yılındaki ve yapıcı görüşmeler olduklarına dikkat çekmişlerdi o iki telefon görüşmesinin. Dolayısıyla bu konuda önümüzdeki süreçte yine Almanya'nın bir süre daha önemli gündem maddelerinden bir olmasını bekliyoruz. Çünkü Almanya tarafı hem Yunanistan'la hem de Türkiye ile bu konuda sıkı bir temas içerisinde bunu ifade edebiliriz. Üçüncü başlığımız da bu haftada beklediğimiz, daha doğrusu şöyle diyelim, Türkiye'den Almanya'ya üst düzey ziyaretler devam ediyor, sürüyor. Geçen hafta Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı buradaydı. Ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur buradaydı. Ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de Berlin'de temaslarda bulunmuştu. Bu hafta içerisinde de yarın da Türkiye'den üst düzey bir ziyaret gerçekleşmesini bekliyoruz ki resmi açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. O açıklamadan sonra da bu üst düzey ziyareti haberleştireceğiz. Dolayısıyla Türkiye ile Almanya arasındaki karşılıklı ziyaret trafiği yoğunlaştı diyebiliriz. Bu hafta da Türkiye'den üst düzey bir ziyaret bekliyorlar başkent Berlin'e. Rutin gündeme bakacak olursak Cumhurbaşkanı Steinmeier bugün bir yazar ve bir yönetmenle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda buluşacak. Salı günü Ürdün Kralı Abdullah Berlin'de olacak. Cumhurbaşkanı Steinmeier onunla görüşecek. Çarşamba günü ise Kuzey Rhein-Westfalia'da olacak Cumhurbaşkanı Steinmeier. Perşembe ve Cuma günü ise İtalya ziyareti var. Hafta sonu ise Leipzig'te temaslarda bulunarak geçirecek Cumhurbaşkanı Steinmeier. Başbakan Merkel ise bugün Kuzey Rhein-Westfalia'da bir törene katılacak. Salı günü dediğim gibi Ürdün Kralı burada. Onunla bir araya gelecek. Ardından da Avrupa Birliği Konseyi yeni başkanıyla bir araya gelecek Başbakan Merkel. Çarşamba günü rutin olarak sabahleyin Bakanlar Kurulu toplantısı var, ona başkanlık edecek. Öğle saatlerinde ise Sırbistan Başbakanı Berlin'de olacak. Onunla görüşecek Başbakan Merkel. Daha sonra Perşembe günü yine Başbakanlık'ta iki ayrı ödül töreni var. Onlara katılacak ve Cuma günü dikkat çekici bir toplantı var Almanya'da. Özellikle hükümetin iklim politikalarına yön verecek önemli kararların, yasal düzenlemelerin alınacağı o kritik süreç başladı. Uzun süreden beri Almanya'da biliyorsunuz bu konuda protestolar, gösteriler, talepler vardı. Hükümet bu yönde adım atmıştı. İşte o adımlara yönelik de toplantının Cuma günü gerçekleşmesini bekliyoruz. Toparlayacak olursam ilk önce Almanya'daki en önemli başlığın özellikle Akdeniz'den Avrupa'ya geçiş sürecindeki göçmenlerin durumu ele alınacak. Bu hafta konuşulmaya devam edilecek diyebiliriz Erdoğan.
İlhan Atasoy teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
İyi sabahlar.
Çok teşekkür ediyoruz. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız sizinle. Bugünün en önemli gündem maddesi Ankara'da Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek zirve. Rusya, İran, Cumhurbaşkanları, devlet başkanları buradalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Suriye konulu bir zirve yapılacak. Ama ikili görüşmeler de var. Bütün güne yayılan görüşmeler olacak anladığımız kadarıyla. Ve günün sonunda da bu zirvenin bir bildirgesi yayınlanacak. Neler çıkar? Bu zirveyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki sürece nasıl yansır?
Bir defa çok karışık bir ortamda zirve gerçekleşiyor. Zirveden en önemli beklenti şeydi, İdlib'de istikrarın sağlanması, yanlış giden işlerin düzenlenmesi, özellikle Türkiye'nin kaygı duyduğu bu sivil göç sorunu üzerinde yoğunlaşılacaktı. Fakat Suriye sahasında çok farklı gelişmeler oluyor. Yani bütün bunların da konuşulması gerekiyor. Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın Eylül'ün sonuna kadar, 30'una kadar Fırat'ın doğusuyla ilgili takvim vermesinden itibaren PKK-PYD'nin gerek Türkiye içinde gerek Suriye'de kendi sahalarının dışında özellikle Fırat Kalkanı ve Afrin bölgesinde ve Türkiye içinde saldırılarını artırdığını görüyoruz. O kadar ki artık sivil hedefler saldırı halinde. İşte daha önce Afrin'de birkaç kere bomba patladı. Dün bir hastanede, Çobanbey'de, Fırat Kalkanı bölgesinde, hastane bahçesinde bomba patladı. Ondan fazla insan öldü. Türkiye'de, Diyarbakır'da yine köylüler bombalandı. Dolayısıyla ne derler? Yani bu tablo içerisinde bu PKK-PYD'de Türkiye'nin dikkatini Fırat Kalkanı'nın doğusundan, Fırat'ın doğusundan başka yerlere çekmek, dikkatini dağıtmak istiyor. Böyle bir yoğun gayret peşinde, askeri hedeflere saldırmakta zorlandığı için artık sivil hedeflere hedef alarak büyük bir risk alıyor. Yani örgütün yapmadığı bir şey değil ama esas itibariyle örgütü savunanları zor duruma düşürecek bir tablo üretiyor. Yani şimdi DAEŞ'e karşı kahramanca sahada mücadele vermiş Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın bıçkın çocuğu, şimdi köpürtülmüş çocuğu sivil hedefleri gözeterek hastane bombalıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan. Yani bunların batıda pazarlanması zor işler, son derece zor işler, açıkça terörist faaliyetler. Yani dolayısıyla burada da büyük bir zorluğa düştüğü görülüyor. Diğer taraftan biliyorsunuz bu Ankara zirvesinde şimdi gündem maddelerinden birisi Suriye'de yeni anayasa süreci. Burada buraya gelmeden önce gerek Lavrov gerek Putin savaşın Suriye'de bittiğini ilan etmeleri bir tesadüf mü? Değil. Bir süreç başlatıyorlar ve bu süreç tarafların yeniden bir anayasa yapılması için motivasyonuna dayanıyor. Fakat sahada halen daha Türkiye açısından çözülememiş problemler var. Yani ülkenin üçte biri PKK-PYD tarafından Amerikan desteğiyle işgal edildiği bir ortamda anayasa kiminle konuşulacak, tartışılacak? İşte bu aktörlerin bu sürece dahil edilmesini Türkiye asla istemiyor. Dolayısıyla üniter bir Suriye konusunda Türkiye ısrarlı. Ama sahadan gelen fotoğraf, şimdiye kadar gelen fotoğraflar daha çok Rusya ile Amerika'nın sanki bu federal bir Suriye konusunda anlaştıklarına dair bir kanaat veriyordu bize. Acaba örtülü bir anlaşma mı var aralarında? Çünkü genellikle Fırat'ın doğusuyla ilgili çok hamle yapmadı rejim ve Rusya. Dolayısıyla burada bir zımni anlaşma olduğuna dair bir kanaat oluşmuştu. Fakat önceki gün Birleşmiş Milletler'e bir mektup yazdı. Rejim ve bu şeyin, bu PKK-PYD'yi şikayet etti. Dolayısıyla buradan çıkarılması ile ilgili taleplerde bulundu. Yani dolayısıyla işler acayip karışıyor. Yani kim kimin eli kimin cebinde, işler nereye gidiyor, işin finaline doğru, bu karmaşık bir fotoğraf veriyor. İsrail'in Fırat'ın doğusunda bu PKK-PYD'nin etkin olduğu alanda etkin olduğuna dair şeyler var, iddialar var. Ondan sonra işte o arada bu İsrail'in bu kadar etkili olması artık Suriye sahasına da girmiş oldu ki baştan beri var Suriye sahasında örtülü olarak. Belli bir rahatsızlık uyandırıyor. İran'ı etkileme, işte bu PKK-PYD İran'a karşı motive etme, en azından Suriye ayağını çabaları var Amerikalıların göründüğü kadarıyla. Bu şartlar içerisinde Türkiye bir aktör olmaktan bu örgütü, terör örgütünü çıkarmak istiyor. Ve bunda da bir kararlılık fotoğrafı üretiyor. Yani dolayısıyla acayip karışık bir tabloyla karşı karşıyayız. İşte Netanyahu kampanyada ilginç iddialarda bulunuyor. Yani bu iddialar yenilir, yutulur şeyler değil. Seçimden sonra iktidarda olursa neler yapacağını söyledi vesaire. Bu korkunç şeyler yani.
Batı Şeria'nın ilhakı, değil mi?
Bu korkunç şeyler. Buna tepki işte Dışişleri Bakanlığı, İslam Konferansı Dışişleri Bakanları Suudi Arabistan'da toplandı. İşte o toplantıda ilk büyük tepkiyi Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu verdi ve dedi ki bu bizim birlik içinde olmamamızla ilgili, birlik sağlayamadığımız için bu kadar aktif olabiliyor bu İsrail. Bu küstahlık, şımarıklık vesaire anlamına gelecek sözler söyledi. Yani bu tablo çok karmakarışık bir tablo ortaya çıkarıyor gerçekten. Yani PKK-PYD yapılanmasının imajını bütün düzeltme çabalarına rağmen Türkiye ile özellikle Kuzey Irak'ta ve Türkiye içinde sıkışmış ve Fırat'ın doğusuna bir operasyon bekleyen örgüt bu şeyi, yükü dağıtmaya çalışırken bu bahsettiğimiz eylemlerle farklı bir yük daha Diyarbakır'da çocuklarını PKK'ya kaptırmış, PKK tarafından kaçırılmış ailelerden daha ağır bir darbe yemiş görünüyor. Yani düşünün ki bu an itibariyle 34'ü bulmuş durumda. Eyleme dahil olan, kaçırılmış çocuğu olan aile sayısı, bu annelerin sayısı. Bu ciddi bir sayı ve bu artacağı benziyor. Gittikçe Türk iç kamuoyundan uluslararası kamuoyuna doğru bu fotoğraf yayılıyor. Legal bir partinin kapısında çocuklarının kaçırılmasına aracı olduğu iddia edilen bir partinin kapısında örgütten ve partiden çocukları geri isteniyor. Yani bu nerede yanından bakarsanız bakın örgüt açısından büyük bir baskı oluşturuyor. Yaralayıcı bir etki oluşturuyor. Diğer taraftan da örgütün Türkiye içindeki gücünün, baskı kapasitesinin, denetim kapasitesinin ne kadar zayıfladığını, artık örgütten zarar gören unsurları nasıl cesaretli bir şekilde ortaya çıktıklarını, devlet otoritesinin sahada ne kadar da genişlediğini gösteren önemli bir işaret olarak bunu algılamak gerekiyor, anlamak gerekiyor. Yani velhasıl yani bu Suriye'nin doğusunda, Fırat'ın doğusundaki yapılanma sorunu çözülemeden Suriye sorunu zor çözülecek. Fakat o kimlerle çözülecek? Yani çünkü orada küresel güç Amerika bütün kartlarını PKK-PYD'ye yatırmış durumda. Onun sahada aktör olmasını istiyor. Şimdi Türkiye ısrarla anayasa yapım sürecinden ve bu süreçlerden PKK-PYD'nin uzak tutulması gerektiğini, onların terör örgütü olduğunu söylüyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu da ayrıca Amerika'nın sahadan, masadan uzak tutulması talebi anlamına geliyor. Amerika pozisyonunu değiştirmediği sürece. Şimdi Amerika'nın taraf olmadığı ve etkili olmadığı bir Suriye barışı ve anayasası yapılabilir mi? Bu mümkün mü? Yapılırsa bu iş nereye gider? Bunu bilmiyoruz. Öngörebilmenin imkanı yok. Ama zayıf bir ihtimal olarak görülüyor. Şimdi bunlar, bütün bunları kim toplayacak? Nasıl bir barış atmosferinde bütün bunlar bir araya getirilecekler? Bir de tabii ayrıca halen daha İdlib sorunu nasıl çözüleceğine dair ikna edici bir perspektif oluşturulabilmiş değil şeye rağmen. Bu bütün arka arkaya gelen Soçi süreçlerine rağmen, bu zirvelere rağmen. O bakımdan bugün Ankara'ya da yapılacak zirve son derece önemli. Buradan ne çıkacak? Bu İdlib'le ilgili yeni bir şey çıkacak mı? Yani buradaki anlaşma zemini nasıl tesis edilecek? Süreç nasıl çalışacak? Türkiye üzerinde oluşmuş bu göçmen baskısı, düzensiz göç baskısı nasıl alınacak? Bunun ortağı Türkiye tabii, buna ortak olmasını istiyor muhatabı ülkelerin. Değil mi? Rusya'nın, İran'ın, Amerika'nın vesaire, Avrupa Birliği ülkelerinin bu büyük göç yüküne ortak olmasını istiyor. Fakat onlar sahadaki başarılarıyla meşguller. Etkinlikleriyle, yürüttükleri vekalet savaşındaki unsurların başarısıyla meşguller. Yani Türkiye bu anlamda Suriye'ye en büyük sınırı olan komşu ülke olarak en büyük yükü üzerine almış durumda. Türkiye'de tabii çok büyük bir baskı altında. Yani düşünün ki neredeyse 1400 kilometrelik bir hatta Irak Savaşı'nın başlangıcından bu yana neredeyse 15 yıla yakın uzun bir süredir büyük bir enfeksiyonla muhatap. Önce Irak Savaşı sebebiyle, şimdi Suriye Savaşı sebebiyle 8 yıldır muazzam derecede sınırın bu tarafına bir yük binmiş durumda. Türkiye'nin bütün ölçeklerini etkiliyor bu. Zaman zaman yapılan masraflarla ilgili rakamlar telaffuz ediyor Cumhurbaşkanı tarafından. Bunlar çok çok çok büyük rakamlar Türkiye için. Yani bütün bunlar iç siyasetin dengesini bozuyor ister istemez. Özellikle ekonomik türbülans dönemlerinde bütün gözler dönüyor Suriyelilere. İşte bu kadar işte işsiz kalıyoruz çünkü diye başlayan cümleler kurulmaya başlanıyor. Bir hoşnutsuzluk fotoğrafı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani Türkiye gibi ülkeyi ciddi olarak etkileyen bir sorun alanından bahsediyor Suriye'den ve Irak'tan bahsederken. Öyle bakıldığı zaman Türkiye'nin çıkarı bir an evvel bu ülkelerde şu ya da bu şekilde bir istikrarın sağlanıp barışın tesis edilmesi, kurulması. Çünkü bu ülkeler aynı zamanda hatırlayalım Türkiye'nin en yoğun iktisadi işbirliği yaptığı ülkeler durumundaydı savaş öncesi koşullarda. Aşağı yukarı ithalat ihracat rakamları yarıdan fazla düşmüş durumda bu ülkelerle ilgili. Dolayısıyla bir imkan olmaktan, Türkiye ekonomisi için bir imkan olmaktan çıkıp büyük bir problem haline gelmiş coğrafyalardan bahsediyoruz. İşin askeri, stratejik, politik tarafı bir yana, ekonomik olarak da Türkiye çok ağır bir bedeli ödüyor bu konuda. Dolayısıyla sorunun taraflarının ya da çözümün taraflarının diyelim, Türkiye'ye bu konuda sorumlulukları var. Vermeleri gereken sözler ve yapılması, taahhüt edilmesi gereken işler var. Bakalım bugün zirveden yeni ne çıkacak, onu göreceğiz. Tabii çözümü Suriye'de zorlayan koşullar, her ne kadar pozisyon olarak Rusya daha iyi bir yerde durmuş olsa bile İran açısından çok ağır çözümü zorlayan koşullar var. Çünkü büyük bir ambargo altında, petrol satışı neredeyse durdu. İran ekonomisi büyük bir krizde. Yani dolayısıyla İran bu baskının altından bir an evvel çıkmaya çalışıyor. Amerika gerek Irak'ta gerek Suriye'de büyük baskı kuruyor İran unsurları üzerine. Oyunu böyle kuruyor bu defa da vesaire. Yani dolayısıyla bugün Ankara zirvesi yeni bir istikamet oluşturursa, yeni laflar, sözler edilirse şaşırmamak gerekiyor.
Sadece üçlü zirve değil, ikili görüşmeler de yapılacak. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile baş başa görüşecek, hem de Rus lider Putin ile görüşecek. Bu ikili görüşmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
Ya bir defa Rusya-Türkiye arasındaki kendi ölçeğinde, sınırları içindeki istikrarlı ilişki sürüyor. Şimdi Rusya Türk-Rus ilişkilerinden oldukça memnun görünüyor. Özellikle son ortaya çıkan tablo çok memnun ediyor onu. Niye? İşte Türkiye F-35 programından çıkarıldı. NATO konsepti içinde üretilen bu en gelişmiş hava aracı uçak programından çıkarıldı. Türkiye önceki gün Cumhurbaşkanı Reuters'a verdiği mülakatta bunu çok veciz ve açık bir şekilde anlattı. Dedi ki biz çıkarıldık ve bu uçağa ihtiyacımız var. Nereden alacağız? Nereden ucuz ve kaliteli ve arzu ettiğimiz ölçeklerde teknolojisine ortak olabileceğimiz bir proje varsa oradan ortak olup alacağız. Bu da Rusya'da olabilir. Şimdi bu Batı-Rusya ilişkilerinde dengeyi değiştirebilecek önemli bir şey, hamle. Çünkü NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahip ülkesi. Düşünün ki NATO'nun en büyük hedef ülkesi olan Rusya'dan savaş çağırıyor. Bu sadece bu şeyin ne derler? Putin'in uluslararası planda prestijini artıracak çok önemli bir gelişme. NATO'nun en önemli ülkelerinden birine savaş çağı satmış ülke fotoğrafı Rusya'yı başka bir yere taşıyacak, başka bir kapıyı açacak. Yani dolayısıyla Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması, savaş çağına talip olması sadece iki ülke arasında bir alışverişten daha çok uluslararası kamplaşmanın sınırları belli, silah piyasalarının sınırlarının da değiştirilmesi, esnetilmesi anlamına gelir ki bu çok önemli bir şey yani. Belli ülkeler, belli ülkelerden stratejik anlamda hiçbir şey, savaş ürünü alamazlar. Yani işin tabiatı gereği bu. NATO ülkeleri genellikle NATO ülkeleri içerisinde savunma sanayiyle ilgili alışverişlerini yaparlar, silah alışverişlerini yaparlar. Diğerleri, üçüncü dünya ülkeleri ve diğer ülkeleri farklı meseleyi götürürler. Şimdi bu dengenin değişmesi, bu şablonun değişmesi NATO'yu zayıflatan bir fotoğraf olarak anlaşılıyor. Fakat diğer taraftan bu Reuters'taki mülakat falan uluslararası planda da ciddi bir akis etki yaratmış durumda. Sebebi gayet açık. Yeniden Amerikan şeyi kamuoyu ve Avrupa Birliği kamuoyu şuna dönüyorlar. Yani Türkiye nereye gidiyor? Türkiye'yi kayıp mı ediyoruz? Niye kaybediyoruz Türkiye'yi? Olan biten ne sorusunu sormak zorunda kalıyorlar. Yani Türkiye gibi bir ülkenin Batı sistemi açısından kaybı Türkiye'nin Batı sisteminin kaybından daha küçük bir kayıp değil. Bunun farkındalar yani. Türkiye gibi büyük bir gücün böylesine bir tür fotoğrafta ekseninin kayıyor görünmesi Avrupa Birliği'nde o Amerika'da bir şeyi üretiyor. Bir kaygıyı üretiyor. Ne oluyoruz? Ne oluyoruz ama bütün soruları, haklı ve köşeli soruları Reuters mülakatında Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Benim savunma sanayi, savunma alanında uçağa ihtiyacım var. Veriyor musunuz? Vermiyorsunuz. Ortaklık çıkardınız. Ben ne yapacağım? Bir yerden tedarik edeceğim. Kendi ihtiyaçlarıma uygun, fiyatlara uygun vesaire. Yeniden elde edeceğim. Bu Çin olabilir, bu Rusya olabilir vesaire. Siz ne söyleyebilirsiniz buna karşı? S-400'de olduğu gibi. Benim savunma silahına ihtiyacım var. Hı hı. Ama siz bunu vermediniz. Ben de gidip başkasından almak durumunda kaldım. Şimdi dolayısıyla bu Avrupa ve Amerikan iç kamuoyunda büyük bir tartışma konusu oluyor. Yani o zaman bunun zaten en yüksek perdeden bizzat bunun ne anlama geldiğini Japonya'daki zirvede Trump basın toplantısında söyledi. Yani biz talep ettiler. Obama vermemiş. Bunlar da ne yapsınlar? Gidip almak zorunda kaldılar. Şimdi müeyyide koyuyoruz. Bu haksızlık dedi. Evet, müeyyideler yeniden konuluyor. Konuldu ama Amerikan başkanının bizzat ağzından bunun söylenmiş olması tabii Amerikan iç kamuoyunda ve Avrupa Birliği iç kamuoyunda ki o şeyi kolektif vicdanın harekete geçmesi, bir akis vermesi anlamına da geliyor. Yani Dolayısıyla artık Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın nur topu gibi ciddi bir Türkiye sorunu var. Yönetmeleri, çözmeleri gereken bir Türkiye sorunu var. Ve bu politikalarında radikal ve köklü bir değişiklik üretemedikleri sürece öyle anlaşılıyor ki Türk-Rus yakınlaşması devam edecek ve Rusya bundan çok büyük bir memnuniyet duyarak yola devam edecek. Yani onu çok net bir şekilde görmek gerekiyor. Çünkü Rusya sadece Türkiye'ye silah satmıyor. Türkiye marifetiyle Suriye'de bir statükonun oluşmasına da çok büyük bir imkan sağladı. Yani muhalifleri halen daha temsil eden tek ülke sahada durumunda. Dolayısıyla bu ülkeyle görüşmek, Suriye muhalefetini bloke etmek, barışçıl yollarla sorunun çözümünü zorlamak gibi bir büyük imkanı, fırsatı Rusya'ya veriyor.
Peki bakalım zirveden çıkacak sonuçları dikkatli takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni gün.